Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 34.
Ne yazıyor? Robert Garden Madrid'e Cordoba cephesinden gelmişti ve birdenbire hani insan kendisinin alaya alabileceği ama başkalarının alay edemeyeceği bir konuda alay edildiği zaman nasıl kasılırsa öylesine kas katı kesilivermişti. Anlatır mısın ne yazdığını? Carco garip İspanyolcasıyla Nuestra glosaria tropa siga avanzo de simperder ni una sola palma de terrano dedi. Robert Garden kuşkuyla gerçek değil bu söylediğin dedi. Başarılı birliklerimiz bir karış toprak yitirmeksizin ilerlemeyi sürdürüyor diye İngilizce yineledi Carco. Bildiri de böyle yazıyor. Bulurum sana. Pozo Blanco dolayındaki çatışmada ölen o tanıdığın adamları anımsamakta özgürsün sen. Ama bu konu Gaylord'da alaya alınıyordu. İşte Gaylord'daki durum böyleydi şimdi. Yine de Gaylord hep böyle olmamıştı ve ilk günlerden sağ çıkanlarla Gaylord gibi bir şey olmuşsa da Gaylord'u görmek ve tanımaktan hoşnuttu doğrusu. Sierra'da, Karabanker'de, Yusera'da hissettiklerin çok çok gerilerde kaldı. Kolayca yozlaşıyorsun diye düşündü. Ama bu yozlaşmak mıydı, yoksa yalnızca başlangıçtaki saflığını yitirmek mi? Her şeyde durum aynı değil miydi? Genç doktorların, genç papazların, genç askerlerin genellikle işe başlarken ki o ilk düşünce temizliğini kim sürdürebilmiş ki? Papazların bu temizliği korudukları kesin, yoksa kovulurlardı işten. Kanımca Naziler de koruyor bu düşünce aralıklarını, diye düşündü Robert Garden. Bir de keskin bir öz disiplini olan komünistler. Ama Karkova'ya baksanıza bir. Karkov olayını düşünüp taşınmaktan hiç bıkmıyordu. Son kez Gaylord'dayken, Carco uzun süre İspanya'da kalmış olan bir İngiliz iktisatçısına ilişkin olağanüstü şeyler anlatmıştı. Robert Garden bu adamın yazılarını yıllardan beri okumaktaydı ve hiç tanımamasına karşın kendisine büyük bir saygı beslemekteydi. Bu adamın İspanya üzerine yazdıkları pek ilgisini çekmemişti aslında. Çok duru, çok yalın, çok açık ve aynı zamanda çok kapalıydı bu yazılar. Kendisinin bildiği birçok istatistik veri isteyerek yalan yanlış hale sokulmuştu. Ama diye düşündü Robert Garden, insan gerçekten çok iyi bildiği bir ülke üzerine yazılan gazete yazılarını pek önemsemez. Kendisi de bu adama niyetlerinden ötürü saygı besliyordu. Sonra Karabankel'e saldırdıkları bir akşam üzeri görmüştü bu adamı en sonunda. Boğa güreşleri yapılan arenanın kuytuluğunda oturuyorlardı. İki sokak aşağıdan silah sesleri duyuluyordu. Herkes saldırıyı beklemekten sinir küpüne dönmüştü. Bir tank vaat etmişlerdi kendilerine ama vaat edilen tank gelmemişti daha. Montero kafasını ellerinin arasına almış, oturduğu yerden "Tank gelmedi, tank gelmedi" diye söylenip duruyordu. Buz gibi bir gündü. Sokakta rüzgarın havalandırdığı saf sarı toz bulutundan göz gözü görmüyordu. Montero da sol kolundan yaralanmıştı, kol giderek sertleşiyordu. Bir tankımız olmalı diyordu. Tankı beklememiz gerek ama bekleyemeyiz. Yarası yüzünden öfkesi artıyormuş gibiydi sesi. Robert Garden, Montero'nun tramvay yolunun köşesindeki binanın arkasında durmuş olabileceğini sandığı tanka bakmaya gitmişti. Gerçekten de oradaydı ama tank değildi bu. İspanyollar o günlerde her şeye tank diyorlardı. Eski bir zırhlı arabaydı bu. Arabanın arkasına geçmiş, kollarını arabanın metali üzerinde kavuşturmuş, içi meşin koruyucu çelik başlığını çıkarmaksızın başını da kollarına yaslamış duruyordu. Robert Garden onunla konuştuğunda adam başını sıkı sıkıya yapıştırdığı kollarından ayırmaksızın iki yana salladı. Sonra Robert Garden'a bakmaksızın başını çevirdi. "Oraya gitmek için emir almadım," dedi iki karış suratla. Robert Garden tabancasını çıkarmıştı kılıfından. Tabancanın ucuyla zırhlı araba sürücüsünün meşin ceketine dürtmüştü. "İşte emrin," demişti adama. Adam futbol oyuncusunun kasketine benzeyen kocaman meşin destekli miğferin iki yana sallamış, "Makineli tüfeğin mühimmatı yok," demişti. "Arenada cephanemiz var," demişti Robert Garden. "Haydi gidelim. Makineli tüfeğin şeritlerini orada doldururuz. Haydi." "Makineliyi çalıştıracak kimse yok," demişti sürücü. "Nerede o? Yardımcın nerede?" "Öldü," dedi sürücü. "İçeride." "Çıkarsana onu," demişti Robert Garden. "Çıkarsana onu oradan." "Dokunmak istemiyorum ona," demişti sürücü. "Makineli tüfekle direksiyonun arasına sıkışıp kalmış durumda. Çıkaramıyorum onu." "Haydi gel," demişti Robert Garden. "Birlikte çıkaralım onu." Zırhlı araca tırmanırken kafasını vurmuştu Robert Garden. Kaşının üzerinde küçük bir yara açılmış, yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Ölü yerinden kımıldatılamayacak kadar ağırlaşmış, kas katı kesilmişti. Robert Garden koltukla direksiyon arasında yüzü koyun sıkışıp kalmış olduğu yerden adamı çıkarmak için kafasına yumruk atmak zorunda kalmıştı. Sonunda ölünün kafasını diziyle ittirerek ve belinden çekerek sıkıştığı yerden kurtarmış, kapıya doğru çekmişti. "Yardım et bana," demişti sürücüye. "Ona dokunmak istemiyorum," demişti sürücü. Adamın ağladığını görmüştü Robert Garden. Gözyaşları baruttan kararmış yanaklarından aşağıya doğru süzülüyor, burnu akıyordu. Kapının yanında duran Robert Garden ölüyü dışarı savurmuş, ölü de kamburu çıkmış, iki büklüm halde tramvay yolunun yanına kaldırıma yığılıp kalmıştı. Orada öyle yatıyordu. Bal mumu gibi sararmış yüzü kaldırımın çimentosuna dayanmış, elleri arabadaki gibi altına kıvrılmıştı. "Atla içeri, lanet olsun," demişti Robert Garden tabancasıyla sürücüye işaret ederek. "Haydi atla bakalım." Tam o sırada apartmanın kuytuluğundan çıkıp gelen o adamı görmüştü Robert Garden. Uzun bir yağmurluk vardı üzerinde adamın. Başı açıktı. Kül rengiydi saçları. Yayvan elmacık kemikleri vardı. Gözleri çukura kaçmıştı ve birbirine yakındı. Elinde bir paket Chesterfield sigarası vardı. Paketten bir sigara çekip tabancasıyla sürücüyü zırhlı araca itekleyen Robert Garden'a uzatmıştı. "Bir dakika yoldaş," demişti Robert Garden'a İspanyolca. "Çatışmaya ilişkin bir açıklama yapabilir misin bana?" Robert Garden sigarayı alıp mavi tamirci gömleğinin göğüs cebine atmıştı. Bu yoldaşı resimlerinden tanımıştı. İngiliz iktisatçıydı bu. Robert Garden, "Hastir lan," demişti İngilizce. Sonra da zırhlı aracın sürücüsüne dönüp, "Oraya, arenaya, tamam mı?" demişti İspanyolca. Ağır yan kapıyı çarparak kapatmış, içeriden kilitlemişti sonra. Birlikte upuzun bayırdan aşağıya doğru inmeye başlamışlardı. Demir bir kazana çarpan çakıl taşları gibi ses çıkararak kurşunlar vuruyordu arabaya. Sonra üzerlerine makineli tüfek ateşi açılınca kurşunlar örse vuran keskin çekiş seslerine benzer sesler çıkarmaya başlamıştı. Gişenin yanında hala geçen Ekim'deki boğa dövüşlerine ait afişlerin bulunduğu arenanın arkasına arabayı çekmişler, cephane kutularını kırarak açmışlardı. Tüfekleri ellerinde, el bombaları ceplerinde ve kemerlerinde olan yoldaşlar orada kuytulukta bekliyorlardı. Montero, "Güzel," demişti. "İşte tank geldi, saldırıya geçebiliriz artık." O gece daha sonra tepedeki son evleri de ele geçirdiklerinde, Robert Garden tuğlaların arasında mazgal deliği açılmış bir duvarın gerisine rahatça uzanıp, faşistlerin çekildikleri sırtla kendileri arasındaki o güzel, dümdüz ateş hattına bakarak, neredeyse şehvetli bir keyifle sol kanadı koruyan yıkık villanın bulunduğu tepenin yükseltisini düşünmüştü. Bir saman yığınının üzerine terden sırılsıklam çamaşırlarıyla uzanmış, teri kuruyana değin bir battaniyeye sarılmıştı. Orada öyle uzanmış yatarken iktisatçıyı düşünmüş ve kahkahayla gülmüştü. Kabalık ettiği için üzülmüştü ama adam kendisine sigarayı neredeyse alacağı bilgiye karşılık bir bahşiş verir gibi ittirerek verince savaşanların savaşmayanlara karşı olan kini iyice kabarmıştı. Şimdi Galordu Karkov'un bu aynı adamdan söz edişini anımsıyordu. "Demek onunla orada karşılaştın," demişti Karkov. "O gün ben Puente de Toledo'dan öteye gidemedim. O ise cepheye çok daha yakındı. Bence onun yüreklilik gösterdiği son gündü. Ertesi gün Madrid'den ayrıldı. En yürekli olduğu yer Toledo'ydu bana sorarsan. Toledo'da olağanüstüydü. Alcazar'ı ele geçirmemizi hazırlayan mimarlardan biriydi o. Toledo'da görecektin onu. Kuşatmamızın başarılı olması büyük ölçüde onun çabaları ve öğütleriyle gerçekleşti bence. Savaşın en gülünç yanıydı bu. Saçmalıklar doruğa ulaşmıştı. Ama söylesene bana, Amerika'da bu adamla ilgili neler düşünülüyor?" "Amerika'da," dedi Robert Garden, "onun Moskova'ya çok yakın olduğu sanılmakta." "Değil oysa," dedi Karkov. "Ama bu adamın olağanüstü bir yüzü var. Yüzü ve tavırları çok başarı kazandırıyor ona. Ben şu yüzümle hiçbir şey yapamam oysa. Becerdiğim ufak tefek şeyler de insanların beni sevmelerine de güvenmelerine de engel olan şu yüzüme karşın gerçekleşmiştir. Ama bu Mitchell denen adamın kendisine servet kazandıran bir yüzü var. Tam bir suikastçı yüzü. Kitaplarda suikastçılar üzerine bir şeyler okumuş olan herkes ona anında güveniyor. Ayrıca tavırları da tam suikastçı tavırları. Onun bir odaya girmesini gören hemen birinci sınıf bir suikastçıyla karşı karşıya olduğunu anlar. İnandıkları için ya da partinin ileride bir başarı kazanması olasılığına karşı kendilerini az da olsa güvenceye almayı düşündükleri için Sovyetler Birliği'ne yardım etmeyi duygusallıkla isteyen senin tüm zengin yurttaşların bu adamın yüzünden ve tavırlarından onun komiterinin güvenilir bir ajanından başka bir şey olamayacağını anlayıverirler kolayca. Moskova ile hiç bağlantısı yok mu? Hiç. Dinle bak yoldaş Gardın. İki tür deli diye bir şey duydun mu? Tımarhanedekiler ve dışarıdakiler mi? Yok. İki tür deli vardır bizim Rusya'da diye sırıtarak konuşmaya başladı Karkov. İlkin kış delisi vardır. Kış delisi kapına gelip kapıyı gümbür gümbür çalar. Kapıyı açınca onu görürsün orada. Daha önce hiç görmemişsindir ama. Etkileyici bir görünümü vardır. İri kıyım bir adamdır. Baldırlarına değin uzanan çizmeleri, kürk paltosuyla kürk şapkası vardır bir de. Her yanı karla kaplıdır. Önce çizmelerini yere vurur. Karlar dökülür çizmelerinden. Sonra kürk paltosunu çıkarıp silkeler. Daha çok kar yığılır yere. Sonra kürk başlığını çıkarıp kapıya vurur. Kürk başlığından da kar dökülür. Sonra çizmeleriyle yine yere pat pat vurur ve girer odaya. Sonra ona bakarsın sen de ve onun deli olduğunu anlarsın. Bu kış delisidir. Yazın ise kollarını sallaya sallaya, başını bir yandan öbür yana titrete titrete caddede yürüyen bir deli görürsün. 200 metre öteden onu gören herkes onun deli olduğunu anlayabilir. Bu da yaz delisidir. İşte bu ekonomist kış delisi. Peki buradakiler ona niye güveniyor öyleyse diye sordu Robert Gardin. Yüzü dedi Karkov. O güzel Guelado Constantiuru, bozguncu yüzü, bir de kendisine çok güvenilen ve bir yerlerden daha yeni gelmiş önemli bir kişi numarası. Kuşkusuz ki diye gülümsedi, bu numarayı işletebilecek kadar çok seyahat etmiş olmalı. İspanyollar çok tuhaf insanlardır, bilirsin diye sözlerini sürdürdü Karkov. Bu hükümetin elinde dünya kadar para vardı. Tonlarla altın. Dostlarını kuruş koklatmazlar ama sen bir dostsun. Tamam. Bu işi 5 para almaksızın yaparsın. Ödüllendirileceğin falan da yok. Ama dost olmayan önemli bir firmaya ya da bir ülkeyi temsil eden ve etki altına alınması gereken insanlara, bu tür insanlara avuç dolusu para dökerler. Bu durumu yakından izlediğinde çok ilgi çekici olduğunu görürsün. Hoşlanmıyorum bu durumdan. Üstelik bu para İspanyol işçilerine ait. Her şeyden hoşlanman gerekmez. Yalnızca anlamalısın demişti Karkov ona. Seni her gördüğümde biraz bir şeyler öğretiyorum. Sonunda eğitimini tamamlamış olacaksın. Bir profesörün eğitilmesi çok ilginç olmalı. Döndüğümde profesör olup olmayacağımı bilmiyorum. Kızıl diye beni kapı dışarı edeceklerdir herhalde. Belki Sovyetler Birliği'ne gelip çalışmalarını orada sürdürebilirsin. Belki de böyle yapman daha doğru olabilir. Ama benim çalışma alanım İspanyolca. İspanyolca konuşulan bir sürü ülke var demişti Karkov. Bunların hepsi bir şeyler yapmak için İspanya kadar güçlüklerle dolu olamaz. Sonra unutma ki neredeyse 9 aydır profesör değilsin. 9 ayda yeni bir meslek öğrenebilirsin. Diyalektik üzerine neler okudun bakalım? Emil Börs'ün derlediği Marksizmin Her kitabını okudum. Hepsi bu. Hepsini okumuş olsam bile çok az bu. Kitap 1500 sayfa. Her sayfanın üzerinde belli bir zaman harcaman gerekirdi. Ama okuman gerekli başka şeyler de var. Şimdi okumaya vaktim yok. Biliyorum demişti Karkov. Daha sonra demek istemiştim. Şu olup bitenleri anlamanı sağlayacak birçok şey var okuman için. Ama bu olaylardan da çok gerekli bir kitap çıkacak ortaya. Bilinmesi gerekli birçok şeyi açıklayan bir kitap. Belki ben yazarım bu kitabı. Bu kitabı yazmayı çok isterim. Onu daha iyi yazabilecek birini tanımıyorum. Pohpohlama demişti Karkov. Ben gazeteciyim ama tüm gazeteciler gibi edebiyat yapmak istiyorum. Şu sıralarda kendimi tümüyle Carlo Sottola üzerine bir incelemeye vermiş bulunuyorum. Çok sağlam bir faşist bu adam. Gerçek bir İspanyol faşisti. Franco ve öbürleri faşist falan değiller. Sotelo'nun tüm yazılarını, konuşmalarını inceliyorum. Çok entelektüel biriymiş. Öldürülmekle akıllıca bir iş yapılmış oldu. Siyasi cinayetlere karşı olduğunu sanırdım. Bu cinayetler çok yaygın olarak işlenmekte dedi Karkov. Çok, çok yaygın. Ama... Bireylerin terörist eylemlerine karşıyız biz diyerek gülümsemişti Karkov. Cani teröristlerin ve karşı devrimci örgütlerin eylemlerine karşıyız elbette. Bu harinci yıkıcıların ve Zinoviev, Kamenev, Rykov gibi insan süprüntülerinin ve onların yardakçılarının kana susamışçasına ikiyüzlülüklerinden ve alçaklıklarından tüylerimiz ürpererek tiksiniriz. Bu su katılmamış zebanilerden nefret eder, iğreniriz. Yine gülümsemişti Karko. Ama yine de geniş çapta siyasal cinayetlerin işlendiği söylentilerinin çıkabileceğini düşünmekteyim.
Ayrım sonu.